Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leyl Suresinin 12 ila 21. ayetlerini dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العلي
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz bize ait olan yol göstermektir. Gerçekten son da ilk de, ahiret ve dünya bizimdir. Artık sizi alevleri kabardıkça kabaran bir ateşle uyardım. Ona ancak en bedbaht olandan başkası yollanmaz ki o yalanlamış ve yüz çevirmişti. Korkup sakınansa ondan uzak tutulacaktır ki o malını vererek temizlenip arınır. Onun yanında hiç kimsenin karşılığı verilecek bir nimeti, borcu, minneti yoktur. Ancak Yüce Rabbinin rızasını aramak için verir. Muhakkak kendisi de ileride razı olacaktır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre, 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak-ı Ehl-i Beyt'ine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 24 Murdat 1401, Hicri Kameri 17 Muharrem 1444 ve Miladi Takvim'de 15 Ağustos 2022 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Batı Asya gelişmeleri ve Hamaset ve Matem Ayı Muharrem isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Cumhurbaşkanı Reisi, İslam dünyasının sorunlarının tek çözümünün direniş olduğunu söyledi. Küba'nın İran Büyükelçisi, ülkesinde İran traktör üretim fabrikasının kurulmasını istedi. İran organ bağışında Asya'da ilk sırada. Terör rejimi İsrail, Şam ve Tartus'a saldırdı. Lübnan Hizbullah'ı füzelerimiz Siyonist İsrail'in tamamını hedef alıyor açıklamasında bulundu. Amerikan Kongre binasında silah sesleri yankılandı, saldırı girişimi intiharla bitti. Şimdi haberler.
Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i direniş söylemini İslam dünyasının sorunlarına tek çözüm olarak gördü. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i pazar günü kabine oturumunda yaptığı konuşmada 23 Ağustos'un İran'ın resmi takvimde İslami Direniş Günü olarak adlandırılmasına atıfta bulunarak tarihi tecrübe dünya milletlerinin nerede tahakküm ve emperyalizm akışıyla karşı karşıya kaldıklarında direniş ve mücadele yolunu tuttuklarını, ancak bu yola başarıya ulaştıklarını, haysiyet ve bağımsızlığa kavuştuklarını anlatır dedi. Reisi 14 Ağustos'un ülkenin resmi takviminde İslami Direniş Günü olarak adlandırıldığını belirterek direniş başta Filistin konusu olmak üzere İslam dünyası meselelerinin tek etkin çözüm yoludur diye belirtti. Cumhurbaşkanı Reisi direniş başta Filistin konusu olmak üzere İslam dünyası meselelerinin tek etkin çözüm yoludur. Şehit General Kasım Süleymani ve Şehit General Hüseyin Hamedani başta olmak üzere direnişin büyük generallerini anıyorum. İran halkı ile bölge ve dünyanın tüm özgürlükçü insanları, direniş komutanları ve mücahitlerinin kahramanlıklarını takdir ediyor diye ekledi.
İran hükümet sözcüsü Ali Bahodiri Cehrumi'de İslami direnişi bölge dışı bir konuma geldiğini belirterek, direniş İslam dünyasına ve bölgeye yeni bir kimlik ve özgürlük yanlısı milletlere pek çok zafer kazandırmıştır dedi. İran Ajansı'na göre Cehrumi İslam Direniş Günü münasebetiyle Instagram sayfasında bir yazı yayınladı ve bugün 14 Ağustos İslam Direniş Günü derken şöyle yazdı. Yıllar önce Lübnan Hizbullah'ı 33 günlük savaşa Siyonist rejimi yeniliğe uğratıp rezil rüsva ettiyse bugün Gazze'deki direniş 3 gün içinde düşmana ateşkesi kabul ettirdi ve İslam direniş artık inkar edilemez ancak artan bir güce sahip bölgenin ötesinde bir güç haline geldi dedi. Bahadır Cehrumi bugünlerde Yemen, Irak, Afganistan, Suriye hatta Afrika ve Latin Amerika'daki İslam direnişin sınırlarını o kadar genişletti ki küresel emperyalizm gücünü ve sömürgeciliğini hiçbir noktada kolayca genişletemez dedi. Cehrumi İmam Hümeyra Rahmetullah Aleyh'in devrimini yayma fikri bugünlerde dünyanın her yerindeki İslam direniş askerlerinin yüzlerine görülüyor. Direniş İslam dünyasına ve bölgeye yeni bir kimlik kazandırmıştır dedi.
İran İslam Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanı önümüzdeki aylarda bu kuvvetin özel görevinin açıklanacağını duyurdu. İran İslam Cumhuriyeti'nin Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şehram İrani, Fars Haber Ajansı'na verdiği röportajda donanmanın gündeminde yeni bir özel görevin hayata geçirmesinin olduğunu belirterek bu görevin tüm detaylarının yakında açıklanacağını bildirdi. Amiral İrani, İran İslam Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri'nin okyanusların derinliklerinde ve tüm dünya okyanuslarında mevcudiyetinin gerekliliği nedeniyle muharebe destek gemilerinin çoğunda çok sayıda gemi görevi yüzen bir deniz üssü olarak konuşlandırıldı dedi. İran İslam Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanı ayrıca gelecekte İran'ın yeni gemilerinin de göreceği çıkacağını belirtti. İran İslam Cumhuriyeti donanması çeşitli alanlarda belirleyici bir güç olup su üstü ve yeraltı gemileri de dahil olmak üzere her türlü yeni yerli gemilerle donatılarak Fars Körfezi ve Kuzey Hint Okyanusu'nda büyük bir deniz gücü haline gelmiştir.
Küba'nın İran Büyükelçisi González Casales ülkesinde İran traktörleri için bir üretim fabrikasının kurulmasını talep etti. Casales, dün Doğu Azerbaycan eyaletinin merkezi Tebriz'de İran traktör üretim grubunu ziyaret etti. Uluslararası düzeyde ve dünya pazarlarında traktör üretiminin varlığının, kalitesinin ve durumunun belgelenmiş bir kanıtı olabileceğine temasla İran traktör üretim şirketinin Küba'da bir traktör fabrikası kurulması için temel oluşturacağını umduğunu dile getirdi. Küba'nın ihtiyaç duyduğu tarım araçlarını Rusya, Belarus ve Avrupa'nın bazı ülkelerinden tedarik ettiğine dikkat çeken Küba Büyükelçisi, Küba'nın tarımı daha da geliştirmek için tarımsal mekanizasyon tedarik pazarlarını genişletmesi gerekiyor ve İran Traktör Sanayi Şirketi bu konuda Küba'ya yardımcı olabilir ifadesini kullandı.
İran Yedek Parça ve Muharreke Güç Sanayi Derneği Yönetim Kurulu üyesi Ali Yekim Fellah, Moskova Otomobil Fuarı'nda İran ve Rus parça üreticileri dernekleri arasında bir işbirliği anlaşması imzalanacağını duyurdu. Rusya Otomobil Fuarı 31 Ağustos 3 Eylül tarihleri arasında Moskova Uluslararası Fuar Merkezi'nde 18 ülkeden yaklaşık 600 firmanın katılımı ve 30 bin metrekarelik sergi alanı ile gerçekleştirilecek. Muhabirimizin verdiği habere göre Aleyke Fellah, Moskova Otomobil Fuarı'na İran olarak katılmalarının arifesinde yaptığı açıklamada şöyle dedi. Parça imalat endüstrisi ortak paneli, İran ve Rusya parça üretim birlikleri arasında bir mutabakat saptı imzalanması, çeşitli fabrikaları ziyaret etmek için turlar düzenlenmesi Moskova Otomobil Fuarı'ndaki programlardan biridir. Ekofellah şöyle dedi, ortak çıkarlarımız ve ürünlerimizi küresel pazarlarda sunmak ve sanayicilerimizin yeteneklerini göstermek için uluslararası fuarlara katılarak bu alanda çeşitli yabancı şirketlerle ortak işbirliği kaçınılmazdır.
İran Ulusal Petrol Şirketi Eylül ayında Asyalı müşterilere ihraç edilecek ham petrolün resmi satış fiyatını yükseltti. İran İslam Cumhuriyeti Amerika'nın bütün yaptırımlarına rağmen başta petrol olmak üzere diğer alanlarda ilerlemesi ve kalkınmasını sürdürüyor. özellikle petrol ve doğalgaz alanında dünyada belirleyici rol oynuyor. İran, petrol ürünleri konusunda sıkıntı yaşayan Venezuela ve Lübnan gibi dost ülkeleri de yardımda bulunuyor. Venezuela'da ise bu ülkenin petrol alanındaki sanayini geliştirmesi için teknik alanda işbirliği yapıyor.
Bir Çin medyası İran İslam Cumhuriyeti'nin organ bağışı açısından Asya ülkeleri arasında ilk sırada yer aldığını bildirdi. Çin'in CGTN televizyon kanalı İran'daki resmi istatistiklere göre bu ülkede organ bağışı oranı 1 milyon kişide 14 vaka olduğunu bildirdi. İran'da her 10 dakikada bir organ nakli alıcıları listesine bir hasta ekleniyor ve her 12 saatte bir hastaya organ naklediliyor. İran'da şu ana kadar organ nakli bekleme listesi 25 bin hasta kaydedildi. Organ nakli aktivistlerine göre İran'da organ bağışı kültürünün yaygınlaştırmasındaki başarı ülke genelindeki farkındalık yaratma çabalarıyla elde edildi ve bu beyin ölümü nedeniyle komaya giren kişilerin organlarını bağışlamayı kabul etmelerine yol açtı.
İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan ve Belucistan Eyaleti Emniyet Müdürü güçlü bir polis operasyonunda silahlı bir kaçakçılık çetesinin yok edildiğini ve 1 ton 324 kilogramdan fazla çeşitli uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini bildirdi. General Ahmet Tahir Edün İrna muhabirine verdiği röportajda şöyle dedi. Sistan ve Belucistan'daki narkotikle mücadele polis güçleri kapsamlı bilgi önlemleri alarak silahlı ve organize bir uyuşturucu madde kaçakçılığı çetesinin üyelerinin faaliyetleri hakkında bilgiler aldı ve ağır bir uyuşturucu madde yükünün İran şehri Zahidan'dan başka bir şehre sevkiyatının yapılacağı aşamada çok kapsamlı bir operasyon yaptı ve bu operasyonda 4 uyuşturucu madde kaçakçısı öldürüldü, 8 de tutuklandı ve ele geçirilen araçlarda yapılan incelemede 1 ton 324 kilogram çeşitli uyuşturucu madde, silah ve bir miktar mühimmat ele geçirildi.
Türkiye'de düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'nda İranlı kadın halter takımı tarihinde ilk kez tek altın madalya ve çift etkinlikte ve genel olarak 2 bronz madalya kazandı. Ayrıca erkekler halter müsabakalarında 96 kilogram kategorisinde Rıza Biralben 167 kilogramda altın madalya kazandı.
Terör rejimi İsrail'in Lübnan hava sahasından Şam kırsalı ve Tartus illerindeki bazı noktaları hedef alma sonucunda 3 asker öldü, 3 sivil de yaralandı. Askeri bir kaynak ise Sana'ya yaptığı açıklamada dün akşam saat 20.50 sularında düşman İsrail'in Beyrut'un güneydoğusundan Şam kırsalındaki bazı noktalara hedef alan füzelerle hava saldırısı düzenlediğini, bu saldırının Tartus ilinin güneyinde bazı noktalara hedef alan ve denizden yapılan başka bir saldırı ile eş zamanlı geldiğini belirterek hava savunmamızın saldırgan füzelere karşı koyduğunu ve bazılarını düşürdüğünü söyledi. Kaynak saldırının 3 askerin ölmesi ve 3 askerin de yaralanmasına ve bazı maddi kayıplara yol açtığını da dile getirdi.
Haber kaynakları pazar gecesi Suriye'nin Rakka kentinde Amerikan destekli Kürt milislerin mevzilerine düzenlenen saldırıda çok sayıda kişinin öldüğünü bildirdi. Suriye resmi haber ajansı Sana'ya göre Rakka'nın kuzeyinde yer alan Tar el-Semen kasabası yakınlarında kimliği belirsiz silahlı kişiler Suriye Demokratik Güçleri'nin askeri karargahına makinalı tüfekle saldırdılar. Bu saldırıda çok sayıda Kürt milisi öldürüldü ve askeri karargahları ağır hasar gördü. Daha önce Suriye'nin doğusundaki bir Amerikan üssünün yakınındaki 2 ayrı saldırıda Suriye Demokratik Güçleri militan grubunun 4 üyesi öldürülmüştü. IŞİD terör örgütünün Suriye'deki Amerikan askeri kolu olarak yenilmesiyle Amerikan kuvvetleri doğrudan bu grubun yerini aldı ve IŞİD yerine Suriye petrolünü aynı anda çıkarmaya çalışmaya başladı. Haseke ve Suriye'nin diğer kuzey bölgelerinde Amerikan güçleri ve destekleri altındaki Suriye Demokratik Güçleri olarak bilinen milislerin işgalindeki bölgeler, işgalcilerin ve milislerin bu bölgelerin sakinlerine karşı terör saldırılarına karşı her zaman protestolara sahne olmuştur. Suriye hükümeti, Suriye doğusundaki ve kuzey doğusundaki Suriye Demokratik Güçleri milislerinin ve Amerikalıların ülkenin petrolünü yağmalamaktan başka bir amacı olmadığını ve varlıklarının yasa dışı olduğunu defalarca vurguladı.
Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 4 PKK-YPG'li etkisiz hale getirildi. Türkiye Savunma Bakanlığı'na yapılan açıklamada teröristlerin taciz atışları cezasız kalmadı. Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 4 PKK'lı YPG'li öldürüldü denildi. Türkiye ordusunun Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki PKK ile mücadele bahanesiyle bu bölgelere yönelik yasa dışı saldırıları devam ederken Bağdat ve Şam bu saldırıları defalarca kınadı. Alınan bir diğer habere göre Kuzey Irak'taki Hakurk ve Matina bölgelerinde Türk askeri operasyonlarında 6 PKK'lı öldürüldü.
Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesel asilde Türkiye bayrağını yakma girişiminde bulunan AEH ve ona yardım eden MH'nin yakalandığını bildirdi. Sosyal medya hesabında Türk bayrağına basarken çektiği videoyu paylaşan yabancı uyruklu şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyetten alınan bilgiye göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince devletin egemenlik alametlerini aşağılama suçuyla ilgili Bağcılar'da yürütülen çalışmalarda yabancı uyruklu bir kişinin Türk bayrağına basarak çektiği videoyu sosyal medya hesabında paylaştığı tespit edildi.
Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı, Siyonist rejimin bu hareketin gücünün farkında olduğuna işaretli Hizbullah'ın noktasal füzelerinin işgal altındaki Filistin'deki terör rejimi İsrail'in bütün hedeflerini vurabilecek düzeyde olduğunu bildirdi. Nasrullah'ın yardımcısı Muhammed Yaki, Hizbullah ile Siyonist rejim İsrail arasında bir savaş çıkarsa bence daha ilk saatlerde durum deniz, kara ve havada tamamen kendini gösterir dedi. Siyonist düşmanın Hizbullah'ın gücünü bildiğine işaret eden Hizbullah yetkilisi konuştuğumuzu yaparız, boş yere konuşmayız dedi. Hizbullah yetkilisi biz kazanırsak tüm İslam milleti kazanır. Direnişin elde ettiği zafer, her zafer İslam ümmetinin şehitlerinin bir nişanesidir dedi. Nasrullah'ın yardımcısı petrol ve doğalgaz kaynaklarının korunmasının geri dönülemez bir karar olduğunu belirterek Eylül ayı sonuna kadar deniz sınırlarını çizdikten sonra petrol ve doğalgaz çıkarmazsak düşmanın bir damla petrol ve gaz çıkarmasına izin vermeyeceğiz dedi.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas düzey üyesi açlık grevindeki Filistinli esir Halil el-Avavidi'nin durumunun kötüleşmesine ilişkin uluslararası toplumun sessizliğini eleştirdi ve hayatından Siyonist rejimin sorumlu olduğunu söyledi. Siyonist rejimi geçen yıl 27 Aralık'ta Halil el-Avavidi'yi esir alarak cezaevine göndermişti. Bu Filistinli esir tutuklanmasını protesto etmek için 150 günden fazla bir süredir açlık grevinde bulunuyor.
Türkiye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 136 düzensiz göçmen Erzurum'dan ülkelerine gönderildi. Erzurum'dan son 5 gün içerisinde yapılan 3 charter seferiyle toplamda 496 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen sınır dışı edildi.
Azerbaycan Cumhuriyeti medyası Türkiye Silahlı Kuvvetleri ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında tatbikatın devam ettiğini bildirdi. Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyeti ordusunun ortak sualtı saldırısı tatbikatı sürüyor.
Ermenistan Ulusal Kriz Yönetim Merkezi bu ülkedeki metro istasyonları ile önemli askeri ve sivil tesislerde bomba ihbarı aldığını duyurdu. Öte yandan Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Surmalı Alışveriş Merkezi'nde havai fişek satan bir mağazada meydana gelen patlama sebebiyle 3 kişi öldü, en az 19 kişi de yaralandı.
Mısır'ın Giza kentindeki bir kilisede çıkan yangında en az 41 kişinin öldüğü belirtildi.
Ukrayna'nın güneyinde Mart ayından bu yana Rusya'nın kontrolündeki Zaporijya nükleer enerji santralinde yeni bombardımanlar yaşanırken taraflar birbirini suçlamaya devam ediyor. Ukrayna Nükleer Enerji Ajansı santralin bulunduğu Energodar kenti sakinlerini uyararak yeni Rus bombardımandan korunmaları için sokaklardan olabildiğince uzak durmaları çağrısında bulundu. Moskova yanlısı yetkilileri ise Rusya'nın kontrolündeki santrale yönelik bombardımandan Ukrayna güçlerini sorumlu tuttu.
Ve son haberimiz, Amerikan Washington DC'de kongre binasına aracıyla girmeye çalışan saldırgan barikata çarptıktan sonra aracından inerek havaya ateş açtı. Daha sonra kendisine polislerin yaklaştığını gören şahıs kendini vurarak intihar etti.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Türkiye'ye Kıbrıs hususundaki desteği etrafında. Kıbrıs Cumhuriyeti Rum Kesimi Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın Kıbrıs Türk Kesimi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la görüşmesine itiraz etti. 9 Ağustos'ta İlham Aliyev, Türkiye ziyareti sırasında Kıbrıs Türk bölgesinin lideri Ersin Tatar'la bir araya geldi. Kıbrıs Rum Kesimi Dışişleri Bakanlığı bu eylemi ayrılıkçılığı güçlendirmeye yönelik bir hareket olarak nitelendirdi. Geçen Cuma 12 Ağustos günü Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanlığı, geçen Salı günü İlham Aliyev ile Ersin Tatar arasındaki görüşmeyi protesto ederek Azerbaycan Cumhuriyeti hükümetinden davranışını düzeltmesini istedi. Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanlığı ayrıca şöyle dedi. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın Kıbrıs Türk tarafından Cumhurbaşkanı'na ile görüşmesi Kıbrıs Türklerinin tek taraflı ayrılma ilanını kınayan Birleşmiş Milletler'e kararını ihlal ediyor dedi. Aynı zamanda Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs'ın Avrupa Birliği'ne yeni üyelere katılımını kabul etmesi gerektiğine işaretli Kıbrıs'ı Türklerin taleplerini desteklenmesi Azerbaycan Cumhuriyeti'nin talebini zorlaştırabilir açıklamasında bulundu. Söz konusu görüşme Azerbaycan Cumhuriyeti yetkililerinin Kıbrıs Türk kesimi yetkilileriyle ilk görüşmesi değil, geçen yılda Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs Türk bölgesine yaptığı ziyaretin arifesinde Azerbaycan Cumhuriyeti ve Pakistan'dan iki diplomatik heyetin bu Kuzey Kıbrıs'a yaptığı ziyaretler Ankara hükümetinin bu yöndeki azmini göstermişti.
2020'de Güney Kafkasya'daki gelişmelerin Azerbaycan Cumhuriyeti'nden çok Türkiye için sonuçları olduğu belirtilmelidir. Görünen o ki bu sürecin devamında Erdoğan hükümeti bu sonuçların ve getirilerin bir kısmını Doğu Akdeniz bölgesine harcamayı planlıyor. İlham Aliyev hükümetine bağlı medyanın Türkiye'ye yönelik olumlu propagandası, Ankara'lı yetkililerin Bakü yetkililerinden beklentilerinin her geçen gün daha geniş boyutlara ulaşmasına neden oldu. Öyle ki Türk hükümeti bir ülkenin desteğine ihtiyaç duyduğunda Azerbaycan Cumhuriyeti'ni en iyi seçenek olarak gördü. Çünkü Aliyev hükümetinin yetkilileri özellikle Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yeni tutumlarını Türkiye'nin desteğinden yana pekiştirmek istiyorlar. Diğer bir deyişle Azerbaycan Cumhuriyeti Müslüman halkının çabalarıyla sonra eren 2020 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında yaşanan 2. Dağlık Karabağ Savaşı yabancı hükümetlere yarar sağlamaktadır. Bu bakımdan Azerbaycan'ın Türkiye'ye bağlılığının halkına büyük zarar vereceğine şüphe yoktur. Bu olumsuz eylemin gelecekte daha da belirginleşeceği ve Kuzey Araslılar için daha fazla sorun yaratacağı aşikardır. Bu durumda Azerbaycan Cumhuriyeti bağımsızlık peşindeyken Bakü yetkililerinin ayrılıkçı bir tarafın yetkilileriyle görüşmeleri ve etkileşimleri bu ülkenin zararına olacaktır. Çünkü bu eylem Ermeni ayrılıkçılığını daha da haklı çıkarabilir. Aynı zamanda Bakü yetkililerinin kendi kendini ilan eden Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yetkilileri yapacağı görüşmelerle Azerbaycan Cumhuriyeti için bazı talihsiz olaylar öngörülebilir. İlk ve en önemli talihsiz olay Bakü hükümetinin Ankara'nın politikalarına bağımlı hale gelmesidir. Bu Azeri makamlarının 30 yıldır bağımsızlık haykırışları yapmasına rağmen gerçekleşmektedir. Pratikte Azerbaycan Cumhuriyeti'ni Türkiye'nin politikalarına bağımlı hale getiren bir durum söz konusu. Ayrıca Bakü yetkilileri Türkiye'nin Akdeniz'deki politikaları gibi Avrupa ve Batılı yapılara katılarak Güney Kafkasya'da bağımsız ve güçlü bir ülke olarak rol oynamaya çalışıyor. Bu arada Bakü yetkililerinin kendi kendini ilan eden Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle yapacağı görüşmelerle Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Avrupa ve Batı yapılarına katılmasında kuşkusuz ciddi sorunlar ortaya çıkacaktır.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci yorumumuz Bin Selman'ın Yeni Baskıcı Adım etrafında. Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin son zamanlarda amacı muhaliflerini ve karşı görüşü olanlara bastırmak olan yeni bir güvenlik birimi ülkenin sınırlarının ötesinde kurmak niyetinde olduğu belirtildi. Muhammed Bin Salman'ın Suudi Arabistan'da iktidarın en üst sıralarına ulaşmasının üzerinden 7,5 yıl geçti. Muhammed Bin Salman önce Savunma Bakanı, ardından Veliaht Vekili, daha sonra Savunma Bakanı ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi görevlerini aynı anda üstlenerek bu ülkede neredeyse iktidarın birinci adamı oldu. Ancak Bin Salman, Suudi Arabistan Kralı'nın korumunu düşünüyor. Tahta çıkmak için Ali Suud ailesi için rakipleri var. Aynı zamanda Suudi Arabistan'da iktidar devri ile ilgili geleneklerin engelleriyle de karşı karşıya. Suudi Arabistan'da iktidar devri ile ilgili siyasi örf ve gelenek, iktidarın abiden kardeşi yani Suudi Arabistan'ın kurucusu Abdülaziz'in çocuklarından birbirlerine devredir. Abdülaziz'in çocuklarının yaşlılıkla karşı karşıya kalması sebebiyle iktidarın torunlarına devredilmesi konusu yıllardır tartışılıyor ve Muhammed Bin Salman son yıllarda bu konunun hayata geçirilmesi için önemli adımlar atıyor. Ancak bu eylem Bin Salman için kesinlikle kolaylıkla mümkün değil. Tahta çıkmak için güçlü rakipleri var. Bazıları özellikle Muhammed Bin Naif'in ciddi dış desteği bulunuyor. Suudi Veliaht Prensi tahta geçmek için rakiplerini ortadan kaldırma yoluna gitti. Suud prenslerine farklı şekillerde baskılar yaptı. Kasım 2017 Veliaht Prens olduktan 5 ay sonra yolsuzlukla mücadele adı altında onlarca Suudi prensini ev hapsine aldı. Ancak asıl amacı rakiplerine gözdağı vermek ve bazılarını kraliyet davasından uzaklaştırmak, bu yarışmada onları devre dışı bırakmaktı ve böylece kendini tahta hazırlamaktı.
Bin Salman, Suudi Arabistan içinde izlediği baskı politikasında Donald Trump başkanlığındaki Amerikan hükümetin desteğinden esinlendi. Ancak Joe Biden'ın Amerika'da iktidara gelmesi ve Bin Salman'ın Suudi Arabistan içinde ve dışında ağır insan hakları ihlallerini eleştirmesi, Suudi Veliaht Prensi'nin muhaliflerini ve rakiplerinin baskısını azaltmasına neden oldu. Şimdi de Muhammed Bin Salman bir kez daha baskıcı politikasını daha geniş ve örgütlü bir şekilde sürdürüyor. Suudi Arabistan'daki bilgili kaynaklardan alıntı yapan El Cezire aynası haber sitesi, Muhammed Bin Salman'ın son zamanlarda amacının bu ülke dışındaki muhaliflerini bastırmak olan bir güvenlik birimi kurduğunu duyurdu. Bu rapora göre Bin Salman acilen bu birimi finanse etmek istiyor ve bu güvenlik biriminin maaşlarının yüksek olacağını ve onlara her türlü ekipmanın sağlanacağını vurguluyor. Bin Salman'ın amacı Suudi güç yapısındaki rakiplerini ve tehlikeli olarak gördüklerini tamamen ortadan kaldırmak veya kontrol altına almaktır. Bin Salman bir yandan yabancı muhaliflerin artan nüfuzundan son derece endişeli ve onları kendisi için tehlikeli bir tehdit olarak görüyor. Diğer yandan Biden'ın Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaret ve Suudi Veliaht Prensi ile görüşmesini tecridin sonu olarak görüyor ve yeni bir round için zeminin hazır olduğunu düşünüyor. Suudi Arabistan içinde baskı bu bağlamda artmıştır. Bin Salman'ın görüşü petrol imtiyazı ile mevcut durumda baskıyı genişletebileceğine dayalıdır. Çünkü batılı güçlerin Suudi petrolüne her zamankinden daha fazla ihtiyacı var ve baskı karşısında sessiz kalacakları da kesin. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 24 Murdat 1401, Hicri Kameri 17 Muharrem 1444 ve Miladi 15 Ağustos 2022 Pazartesi. ...32 yıl önce bugün Hicri Şemsi 24 Murdat 1369'da Irak'ın devrik lideri Saddam, İran'ın eski cumhurbaşkanlarından Hüccetül İslam Haşimi Refsencani'ye bir mektup göndererek 1975 tarihli Cezayir Anlaşması'nın maddelerinin tümünü kabul ettiğini bildirdi. Bilindiği üzere Saddam, Hicri Şemsi 27 Şehriver 1359'da müstekbir devletlerin kışkırtıcı girişimleriyle televizyon kanalları karşısına çıkarak söz konusu anlaşmayı herkesin gözü önünde yırtmaya kalkıştı ve bu olaydan birkaç gün sonra Irak'ın mütecaviz ordusu İran topraklarına saldırı düzenlemeye başladı. Saddam ve onun hamileri Saddam'ın bu saldırısıyla kısa zamanda İran İslam Cumhuriyeti nizamını rahatlıkla ortadan kaldırabileceğini zannediyordu. Ancak İran halkı ve Müslüman askerlerin cesurca direnişi düşmanların oyunlarını suya düşürdü ve saldırgan Irak ordusu ardı ardına aldığı ağır hezimetlerin ardından uluslararası sınırların gerisine çekildi. ...86 yıl önce bugün Hicri Şemsi 24 Murdat 1315'te Necef-i Eşref İlmiye Havzası'nın önde gelen alimlerinden Allame Mirza Muhammed Hüseyin Naini vefat etti. Hicri Kameri 1277'de İran'ın orta kentlerinde Naini'de dindar bir ailede dünyaya gelen Ayetullah Naini, ilk eğitimini bu kentte tamamladıktan sonra yüksek eğitimini de Irak'ın kutsal Necef-i Eşref kentinde bitirdi. Kendi döneminin önde gelen Mirza-i Şirazi gibi alimlerinden dersler alan Ayetullah Naini, matematik, hikmet, felsefe ve irfan gibi bilim dallarında geniş bilgilere sahipti. Mirza'nın yaşadığı dönemde İran'da istibdat ve sulta düzeninin yok olması yönünde hakçı hareketler başladı ki bu hareket Meşrutu Hareketi adını taşıdı. İşte Mirza-i Naini, Ahund Horasani ile birlikte bu hareketin zafere kavuşmasında önemli katkıları vardı. Önce bugün Hicri Şemsi 24 Murdat 1391'de İranlı matematik bilim dalının önde gelen isimlerinden ve analiz biliminin babası lakaplı Doktor Menuçehr Vesal vefat etti. Hicri Şemsi 1319'da matematik dalında doktorasını alan Vesal, Cenevre ve Zürih Rasathanesi'nde bilimsel faaliyetlerde bulundu. ...546 yıl önce bugün Hicri Kameri 17 Muharrem 898 yılında İranlı meşhur arif, şair ve edebiyatçı Nureddin Abdurrahman Camii, dönemin İran topraklarının bir parçası olan ve bugün Afganistan sınırları içinde kalan Herat şehrinde vefat etti. Çocukluk yaşından itibaren Herat ve Semerkant şehirlerinde eğitimine başlayan cami, daha sonraları zamanının büyük ilim sahipleri ve üstadlarının huzurunda bilim öğrenerek özellikle irfan alanında kendi döneminin en seçkin şahsiyetler arasında yer aldı. Cami, Hicaz, Şam ve Bağdat'a birkaç sefer düzenlemenin dışında hemen hemen ömrünün tümünü Herat'ta geçirdi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Babacan'dan Bahçeli'ye, bir ayağı siyasetin, bir ayağı şiddetin içinde.
Cumhuriyet.
Seçmen listesi tartışması, AKP'deki verilerde YSK'da yokmuş.
Milli Gazete.
O isimden dikkat çeken yorum, Erdoğan seçimi kazanmak için para aldı.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mustafa Balbay, 13 Ağustos tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde seçim güvenliği başlıklı yazısına yer veriyor. Demokrasi için kullanılan tanımlardan biri şudur: İktidar dünyanın her ülkesinde vardır, muhalefet ise sadece demokrasisi rayına oturmuş ülkelerde vardır. Bunu seçimlere indirgersek şöyle diyebiliriz: seçim dünyanın her ülkesinde vardır. Adil ve güvenli seçim ise sadece hukuk devletlerinde vardır. Türkiye'de zaten pek çok alanda güvenlik sorunu var. KPSS ile sınavların güvenliğinin kalmadığını bir kez daha gördük diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
TÜİK ile devletin rakamlarına güven olmadığını en az ayda bir kez yaşıyoruz. Son enflasyon oranında DİSK, ENAG ve TÜİK çok farklıydı. Bakan Nebati'den iktidarın ekonomi politikasına güven olamayacağını bir kez daha anladık. Cemevlerine yönelik karanlık hareketler akla her şey getiriyor. Toplumda insanların birbirine güveni hedefe konuyor. Seçim güvenliği demokrasiden ekonomiye kadar her şeyin başı. Kılıçdaroğlu'nun seçmen listelerine ilişkin söylemi konuyu yeniden gündeme getirdi. Türkiye tam bir hukuk devleti olsa, Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin seçimi iktidarın elinde olmasa, seçim geceleri akla hiç olumsuz bir şey gelmese, sandıktan çıkana kimsenin itiraz etmeyeceği bir güven olursa, siyasi partilerin ayrıca sandık, seçmen, seçim güvenliği üzerinde durmasına gerek kalmaz. Türkiye'de öyle mi? Her şeyi bir kenara koyalım. İstanbul seçimlerini anımsatalım. 31 Mart 2019 gecesi saat 19.15'te yayın yasağı kalktı. Anadolu Ajansı ilk sandık sonucunu duyurdu. Binali Yıldırım %55.03, Ekrem İmamoğlu %41.97. 13 puan fark var. CHP'li seçmenin moralini bozmaya, yine kaybettik deyip sandık başlarından çekilmeye birebir. İlerleyen saatlerde Anadolu Ajansı sık sık veri akışını durdurdu. Saat 23.30'da Binali Yıldırım sahneye çıktı. Yayladan ovaya bağırır gibi seslendi. İstanbul'u kazandık. Birkaç dakika sonra İmamoğlu sahneye çıktı. Yıldırım'a çaktı. Hayır, kazanmadın. Ben öndeyim. İmamoğlu'nun kazandığı an o andır. İmamoğlu'na o anı yaşatan da CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun önderliğinde parti örgütüdür. Son durum şu: YSK seçime katılma yeterliliği olan partilere her seçim döneminde iki kez seçmen listelerini veriyor. CHP'nin YSK'daki temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, yerel seçim, genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimini gerekçe göstererek ortalama her yıl seçmen listelerini alıyor. Son 10 yıldır Emrehan Halıcı, Erdal Aksünger ve halen Onursal Adı Güzel sorumluluğunda genel merkezde bu listeler kayda geçiriliyor. CHP aynı zamanda seçmen olan 1.1 milyon üyesi ve ilçe örgütleri aracılığıyla seçim bölgelerinde olağanüstü bir değişim olup olmadığını kontrol ediyor. Yakupoğlu'nun YSK ile tamamen yasal zeminde kurduğu diyalogla genel doğrulama yapılıyor. Kılıçdaroğlu da bunca yıl sonra alınan bu mesafeden duyduğu övüncü dile getirmek için "Bizdeki bilgiler YSK'da yok." diyor. "Vay sen misin?" diyen. Gelinen noktada CHP'nin hem seçime hem seçim güvenliğine hazırlanması gerekiyor. Güvensizlik değişimi isteyenleri sandıktan soğutur. Bu da demokrasinin felaketi olur.
İbrahim Kiraz 13 Ağustos tarihli Karar Gazetesi'nde enflasyon düşerse seçimi kazanabilir mi başlıklı yazısına yer veriyor. Hükümet seçim gününe kadar enflasyonu düşürmeyi başarabilir mi? Bunu yaparsa seçimi kazanabilir mi? Perşembe yazısında bu soruları ortaya atıp mevcut iktidarın enflasyonla mücadele konusunda bilhassa 2018'den itibaren izlediği politikaların ne getirip ne götürdüğünü hatırlamaya çalışmıştık diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Öyle anlaşılıyor ki bilhassa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonominin işleyişi konusunda özgün bir yaklaşımı var. Yalnızca ekonomistlerin tepkisini çeken faiz sebep enflasyon neticedir görüşünü kastetmiyorum. Bu motoyu da ortaya çıkaran daha pratik bir yaklaşımı kastediyorum. Söz gelimi enflasyonu frenleyebilmek için faiz yükseltmek gerektiğini bunu yapmak yerine ülkenin döviz rezervlerini eritmek olsa olsa kısa vadede gerçekleşmesi hedeflenen başka bir amaçla ilgili olmalıdır. Bu tutulan yolun yanlışlığı muhakkak olsa da rasyonaliteden kopmuş olmakla açıklanması yeterli olmayabilir. Kendi içinde bir rasyonalitesi var belki de. Diğer taraftan enflasyona karşı mücadele için faiz artırma seçeneğinden ısrarla uzak durulmasının sebebinin bu konudaki naz olduğuna inanmak da çok zor. 20 yıldır iktidarda olan bir kadronun faiz hakkında naz bulunduğundan ancak 2021 yılında haberdar olmuş olabileceğini düşünmek zor çünkü. Erdoğan, mezkur faiz sebep enflasyon neticedir görüşünü uzunca bir süredir savunuyor. Ancak buna dayanak olmak üzere NAS konusunu 2021'in Kasım ayında ortaya attı. Piyasalardan gelen bu yöndeki taleplerin arttığı ve kendi partisinin ekonomi kurmaylarının aynı görüşü savundukları sırada. Tabiri caizse siyaset oyununda böylesi hassas bir kartı masaya sürmek siyasetten ciddi bir hamleydi. İzlenen politikaları belirli kesimlerin nezdinde meşrulaştırmak ve ortaya çıkan olumsuzlukları dinin emirlerine uymanın sonucu olarak göstermek ince bir manevra gerçekten. Ne var ki siyaseten bağlayıcı bir adım bu aynı zamanda. Yarın öbür gün teknik gerekçelerle faizi yükseltme kararı almanız gerekirse elinizi kolunuzu bağlayacak bir bagaj. Bütün bu bildiğimiz ve belki ayrıca bazı bilmediğimiz sebepler yüzünden mevcut iktidarın faiz sebep enflasyon netice retoriğine zarar verecek bir yola girmesi zor görünüyor. Siyaset elbette pragmatik olmayı gerektirir. Ancak herhangi bir konuda yapılacak manevraların seçmendeki güven duygusunu da zedelemeden gerçekleştirilmesi icap eder. AK Parti iktidarı bugüne kadar bir takım alanlarda keskin virajları bu anlamda başarıyla geçti. Tabanında çok fazla rahatsızlık oluşmadı. Mamafih ekonomi söz konusu olduğunda hassasiyetler biraz daha ileri seviyede olabilir diye düşünülmeli. Ekonomik sıkıntıların çözümünü yalnızca enflasyonun artışının bir miktar frenlenmesi ümidine bağlayan bir anlayış içinde seçime giden bir iktidar partisinin sandıkta umduğunu bulabileceğini düşünmek için fazla iyimser olmaya ihtiyaç var.
Tahran Radyosu.
Kazım Güleç 13 Ağustos tarihli Yeni Asya gazetesinde talimatla fiyat düşer mi başlıklı yazısına yer veriyor. Kazım Güleç 13 Ağustos tarihli Yeni Asya gazetesinde talimatla fiyat düşer mi başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Erdoğan'ın yazın düşer dediği sebze meyve fiyatları yazın 3. ayını da yaralamamıza rağmen bir türlü düşmedi. Bunun üzerine tarım kredi kooperatiflerine tekrar fiyatları düşürün talimatı verdi. Daha önce de demiş ama olmamıştı. Kalıcı bir düşüş yine olmaz. Çünkü piyasa dengeleriyle belirlenen fiyatlar talimatla düşmez. O dengelerde birçok iç ve dış faktörle şekillenir diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Ucuzluğun birinci şartı yeterli ve bol üretim. Bunun da ilk şartı üretim maliyetlerinin düşük olması. Ama Türkiye'de tarım üretimi de çok pahalı hale geldi. Gübre, elektrik, sulama ve akaryakıt fiyatları çiftçiyi zorluyor. Dahası yerli üretimin teşvik edilmesi gerekirken bu yapılmayıp tarımda da ithalata ağırlık veren politikalar ziraati çökertiyor. İthalat dövizle yapıldığı için dövizdeki artışa bağlı olarak fiyatlar da haliyle yükseliyor. Artık buğdayı bile ithal ediyoruz. O yüzden un ve ona bağlı olarak ekmek fiyatları sürekli artıyor. Bu yüzden İstanbul'daki halk ekmek bu hafta 2 liradan 3 liraya çıktı. Tarımda kendisine yeten sayılı ülkelerden biriyken bu konuda da dışa bağımlı hale getirilmiş olmamız son derece vahim ve üzücü. Tarım Bakanı'nın Venezuela'daki tarım arazileri için tedariklerini dile getirirken keşke biz de tarımın stratejik önemini daha önce kavramış olsaydık itirafında bulunmasıdır.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı Asya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızda sizlerle birlikteyiz.
Bugün yeni her hafta olduğu gibi Batı Asya'da yaşanan en önemli gelişmeleri gözden geçireceğiz.
Önce önemli gelişmeler.
Siyonist rejimin Gazze saldırısı.
Ve Siyonist rejimin Gazze saldırısında hezimete uğraması ve yaşanan gelişmeler...
Geçen hafta Batı Asya'da yaşanan önemli gelişmelerdi. Şimdi detaylar.
Siyonist rejimin Gazze şeridine yönelik saldırısı 3 günün ardından geçen pazar günü sona erdi. Lapid'in direkt talimatıyla gerçekleşen bu savaşta 15'i çocuk, 45 kişi şehit olurken çoğu çocuk 360 kişi yaralandı, 1000'den fazla yerleşim birimi yerle bir edilerek sakinleri evsiz barksız bırakıldı. Bu savaşta Filistin İslami Cihad'ın komutanlarından Tisir el-Cabari ve Halit Mansur, Siyonist rejim terör eyleminin açıkça hedef olarak şehit oldular. 2019'da şehit Baha Abul Ata'nın halefi olarak seçilen el-Cabari, 2012 ve 2014 yıllarında iki kez suikasta uğradı ancak hayatta kaldı. El-Cabari, 2021'deki Kudüs'ün kılıcı operasyonunda Saraya el-Kudüs'teki kuzey bölgesinin komutanıydı ve Mayıs 2021'de piyasaya sürülen İslami Cihat füze sistemi de dahil olmak üzere diriliş füzelerinin yapımında önemli rol ifade etti.
Siyonist İsrail'in Filistinlere yönelik yeni cinayeti küresel düzeyde farklı tepkilerle karşılaştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, geniş çaplı bir askeri çatışmaya yol açabilecek ve içler acısı insani durumu daha da kötüleştirebilecek durumun gelişimini derin endişeyle izliyoruz. İlgili tüm taraflardan azami sağduyu göstermelerini, silahlı operasyonların tırmanmasını önlemelerini ve derhal istikrarlı bir ateşkes tesis etmelerini istiyoruz, dedi.
Suriye Dışişleri Bakanlığı ise Siyonist düşmanın Gazze'deki cinayetlerini kınayan bir bildiri yayınlarken Filistin halkına Siyonist düşmanın vahşetine karşı koymak için sahada ve siyasi arenada ulusal birlik çağrısında bulundu. Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik hava saldırılarını kınadığı bildirisinde bu saldırılarda çocukların ve sivillerin ölmesi kabul edilebilir bir şey değil ve bu saldırıların bölgede yarattığı artan gerilimi büyük endişeyle takip ediyoruz ifadesi kullanıldı. Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed el-Sahaf da ülkesinin Siyonist rejimin saldırganlığını ve Gazze şeridinin farklı bölgelerine hedef almasını kınadığını duyurdu.
Tahran Radyosu.
Öte yandan Birleşmiş Milletler'in Batı Asya işlerinden sorumlu temsilcisi Thor Wensland, geçen cumartesi sabahı direniş gruplarının Siyonist geçici rejimin suçlarına yönelik füze tepkisini durdurma çağrısında bulundu. Siyonist rejim tarafından Filistinlilerin öldürmesini görmezden gelen Wensland, yaptığı açıklamada Gazze şeridinde gerginliğin tırmanması çok tehlikeli. Gazze'den roket atışları derhal durdurulmalı ve tüm taraflardan terörü daha da tırmandırmaktan kaçınmalarını istiyorum dedi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de savaşın bitiminden 2 gün sonra sonuçsuz bir toplantı yaptı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bu toplantısında Fransa temsilcisi, İsrail'in güvenliğinin korunması konusunda yükümlüyüz ve ateşkes anlaşmasına varılmasındaki etkin rolü için Mısır'a teşekkür ediyoruz dedi.
İsrail terör rejiminin en büyük devlet destekçisi olarak Birleşmiş Milletler'deki Amerikan temsilcisi Linda Thomas, Greenfield, masum Filistinli kadın ve çocukların Siyonist savaş uçaklarının bombardıman altında öldürülmesini kınamak yerine İslami Cihat Hareketi'nin İsrail'e karşı füze tepkisini kınadı. Thomas Greenfield, Gazze şeridindeki 45 şehit ve 360 yaralı Filistinli sivili görmezden gelerek İsrail'in sivilleri hedef alan terörist saldırılara ve roketlere karşı kendini savunma hakkını destekliyoruz dedi. Amerikalı yetkili Filistinli direniş gruplarına yönelik suçlamaları devam ederek İslami Cihat yıllardır sivillere yönelik saldırılar gerçekleştiren bir terör örgütüdür. İslami Cihat terörünü kınamak için birlik olmalıyız dedi. Konuyla ilgili Giresun Üniversitesi öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Sayın Abbas Karaçılı'nın görüşlerini dinleyelim.
İsrail kendi sistemi içerisinde bütün sorunlarını çözer. Çünkü İsrail'in bu şeyleri iç politikaya yönelik meselelerdir. Siyonist rejiminin Siyonist olduğuna dair Filistin direnişi parantezinde varsa eğer veya kendi ülkelerine karşı, politikalarına karşı, saldırganlığına karşı politikalar, orada hiçbir siyasi partinin birbirlerine temel ihtilafları söz konusu değildir. Zaten belli bir politikalar var. İçeride rüşvet, yolsuzluk veya başka temel Siyonist rejiminin kurucu ilkelerine, yani yayılmazı ise Siyonist ilkelerine aykırı olmadığı için Suudi Arabistan'da emindir, Katar'da, Birleşik Arap Ürdün'de, Mısır'da, hatta Amerika'da İsrail kendi içinde sorunlarını çözer. Hiç önemli değil. İçeride yolsuzluğa bulaşmış birisini yargılar veya beş, ama temel Siyonist rejiminin temel esasları hiç değişmez. Şurada üç takıldan söz etmem gerekiyor. Üç takıl Londra ve şey eksenidir, Washington eksenidir. Londra, Washington ekseni özellikle Orta Doğu'da artık ülkelerin Siyonist rejimle beraber hareket etme doğrultusunda politika koydular. Filistin davasının tamamen devlet dışı bırakılmasını, asla hatta bundan sonra Siyonist denmesini, Filistin davasının bir şey olmamasını Orta Doğu'da istiyorlar. İslam dünyasına böyle bir şeye yönlendiriyorlar. Bu bir müstakildir İngiltere'de. Çünkü Amerika artık bunun bedelini ödemek istemiyor. O istiyor. Buraya harcayacağı parayı, enerjiyi Sim ve Pasifik'e yönlendirmek istediğinden dolayı artık Arap ülkelerinde Siyonist İsrail rejimine karşı bir direniş, bir başkaldırı veya itiraz olmamasını istiyor. Ve bu da nedir? İslam ülkelerinin hepsini elinden geldiği kadarıyla bir safta, bir kategoride, bir ligde değerlendirmeye çalışıyor. Buna zaten dünden razı olan Ürdün vardı, Bahreyn vardı, Katar vardı, Birleşik Arap Emirlikleri vardı. Diğerlerini de bir potaya koymak istiyorlar. Yani bundan sonra Siyonist rejimle Arap ülkelerinin birlikte hareket etmesini sağlama yönünde çok büyük çabalar var. Bu nedenle dolayı Batı, Pasifik ve Çin havzasına yönelmekten dolayı ve Rusya'ya hedefine koyduğunda Orta Doğu'da çok fazla enerji harcamadığı için İsrail'i bu bölgenin Arap ülkelerinin başına getirmeye çalışıyor. En azından şöyle diyebiliriz. Bundan sonra bir Riyad, Tel Aviv üçgeninde diğerlerde tabii Kahire de eklenebilir. Böyle bir şey düşünülüyor, politika düşünülüyor. İnsan hakları örgütleri veya basın yayın kuruluşları bu konuda çok fazla da Siyonist rejime ses çıkartmadıklarından da bundan da bir şımarıklık ve tabii ki yüzsüzlük söz konusudur. Batı hoşlanmadığı rejimlerin, başarı hoşlanmadığı yönetimlerin her zaman için insan hakları ihlallerini büyük manşetler, 8 sütunluk manşetle verir. Bütün dünyayı afişe eder. Ama ne yazık ki biz bugüne kadar bütün Siyonist rejiminin katliamlarını, Sabra, Şatilla katliamlarını, bütün Filistin Gazze katliamlarını, bütün Gazze'nin veya Hamas'ın veya diğer Filistin örgütlerinin liderlerinin terörle kurban edildiğini hiçbir zaman basın veya batı basını çok fazla gündeme getirmedi. Nadirdir açıkçası.
Sayın Karaağaçlı'ya teşekkür ediyoruz.
Son 3 günlük savaşın önemli sonuçları oldu. Son 3 günlük savaşın önemli sonuçlarından biri İslami Cihat Hareketi'nin tek başına Siyonist rejimin mevzilerine saldırabileceğini ve kendini savunabileceğini göstermesiydi. Filistin İslami Cihat Hareketi ateşkesin kabul edilmesini üst düzey liderlerinden Halid Abadeh'in serbest bırakılması şartına bağladı. Ve Siyonist rejim de bunu kabul etmek zorunda kaldı. Bu durum Siyonist orduya karşı direnişin caydırıcılığın öyle bir noktaya geldiğini gösteriyor ki korsan rejim başlattığı savaşı sona erdirmek için direnişin şartlarını kabul etmek zorunda kalmaktadır. Bu bağlamda İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad el-Nihali'nin mektubuna cevaben bu konuya işaret ederek şöyle dedi. Sizler direnişin herhangi bir bölümünün tek başına düşmanın burnunu yere sürtebileceğinizi ispatladınız.
Diğer bir sonuç ise Gazze'deki Filistinler arasındaki birlikti. Hamas hareketi son savaşı Gazze'ye karşı bir savaş olarak nitelendirerek savaşın başlamasından kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada şunları vurguladı. Filistin direnişi tecavüze karşı birlik olarak bu saldırının Lapid ve Gantz kabinesi için bedelini arttıracak. Yaşananlar Gazze'ye yapılan bir saldırıydı ve işgalcinin niyetini açıkça ortaya koydu. Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nahale, İslam İnkılabı liderine yazdığı mektubunda şu ifadeleri kullandı. Biz bu çatışmalara tüm gücü ve komplolarıyla birliğimizi hedef alan düşmana karşı sahaların birliği olarak adlandırdık.
Filistin'in Batı Şeria bölgesinde son bir hafta içinde 4 Filistinli İsrail işgal güçleri tarafından şehit edilirken 12 Siyonist yerleşimci veya işgalci asker yaralandı. 127 temas noktasında işgal güçleriyle çatışma vuku buldu. 8'i silahlı saldırı, 24'ü el yapımı patlayıcı veya molotov kokteyl atma olmak üzere 32 eylem düzenlendi.
İşgal güçlerinin haftalık gösterilere müdahalesi sebebiyle Nablus, Ramallah, Kalkilya, Cenin, Beyt Lahim ve Kudüs'te 15 farklı yerde, geçen perşembe günü toplamda 5 nokta ve çarşamba günü 28 noktada çatışma yaşandı ve Siyonist yerleşimci çetelerden 3 kişi yaralandı. Salı günü sabahı işgal güçlerinin Nablus'a düzenledikleri baskında İbrahim el-Nablusi, İslam Sabu ve Hüseyin Cemal Taha isimli 3 Filistinli genç şehit edildi. İşgal güçlerinin Nablus katliamlarını protesto amacıyla düzenlenen gösterilere müdahale edilmesi sebebiyle aynı gün öğleden sonra da El Halil'de 17 yaşındaki Mümin Yasin Cabir isimli genç şehit edildi. O gün Batı Şeria'nın birçok bölgesinde gösteri düzenlendi ve çatışmalar vuku buldu. Çatışmalarda işgal askerlerinden ve yerleşimci çetelerden de yaralananlar oldu.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin son 24 saat içerisinde Yemen'de ateşkesi 126 kez, Nisan ayından beri ise toplam 25.576 kez ihlal ettiği açıklandı. Emesine televizyon kanalına göre Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri son 24 saatte Taiz, Ma'rib, El-Cuf, Hudeydi, Sa'de, Hacca, Deyni illeri semalarında keşif uçuşları gerçekleştirerek Birleşmiş Milletler'in ilan ettiği ateşkesi ihlal etti. Haberde işgalci Suudi koalisyonu ait savaş uçaklarının Hudeydi ilinde sivillerin evlerini ve Yemen güçlerinin mevzilerini hedef aldığı belirtildi.
Suudi güçleri ayrıca Hudeydi, Taiz, Ma'rib, Hacca, Sa'da, Cizan ve Dali illerinde sivillerin evlerini ve Yemen güçlerinin mevzilerini topçu, roketli ve havan topu saldırılarıyla hedef aldı. Yemen'de Ramazan'da Birleşmiş Milletler'in girişimleri doğrultusunda ilan edilen ateşkesin ülkedeki savaşta büyük askeri operasyonların ve sınır ötesi saldırıların durmasına ve insani krizin hafifletilmesine yardımcı olduğu belirtiliyor. Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg geçtiğimiz salı günü yaptığı açıklamada Yemen'de tarafların 2 Nisan'dan bu yana devam eden ve 2 Ağustos'ta sona eren ateşkesin 2 ay daha uzatılmasını kabul ettiğini duyurmuştu.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini ele aldığımız haberli programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Bu arada bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabileceğinizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Matem ve Hamaset Ayı Muharrem. Değerli dinleyiciler, Ehl-i Beyt imamlarından Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şehadetinin yıl dönümü arifesinde İslam alemini mateme boğuldu ve yas tuttuğu Muharrem ayı dolayısıyla hazırladığımız sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde Zencan kentine uğramak ve Muharrem ayının 8. gününde düzenlenen Muharrem yas merasimleri ile tanışmak istiyoruz. Muharrem, kıyam ayı, hamaset ve kan ayı. Bu ayda İmam Hüseyin aleyhisselam ve vefalı yarenleri hakla batıl arasında gerçekleşen savaşta şehit düştü. Muharrem ayı Hüseyin bin Ali'nin adı ve ebedi kıyam ve hamasetiyle düğümlenmiştir. Asırlardır dünya Müslümanları Hazreti İmam Hüseyin aleyhisselam ve vefalı yarenleri ve hamasetleri dolayısıyla bugünlerde yas tutuyor ve o Hazret'in şanlı kıyamını anmak üzere özel etkinlikler düzenliyor. İslami İran'da da her yıl Muharrem ayında İmam Hüseyin aleyhisselam için yas merasimleri ayrı bir coşku ile düzenleniyor. Bu merasimlerin tümü Hazreti İmam Hüseyin aleyhisselama yönelik sevgiyi ifade etmek, adını ve yolunu anmak ve yaşatmak içindir. Hazreti İmam Hüseyin aleyhisselam için Muharrem ayında yas tutma merasimlerinin kökü İran'da Şia mezhepli Ali Buye iktidarına dayanıyor. Ancak Safavilerin iktidarın başına geçmesi ve Şia mezhebini İran resmi mezhebi ilan etmelerinin ardından Muharrem ayında düzenlenen yas merasimleri günümüzde olduğu gibi destelerin hareketi ve kursağa vurmak, mersiye okumak biçimlerinde yaygınlaştı. Ve bu dönemden sonra İran genelinde her yıl İmam Hüseyin aleyhisselam ve vefalı yarenleri ve hanedanının fertlerinin şehadetini almak üzere düzenlenmeye başladı. Muharrem ayında özellikle de Tasua ve Aşura günlerinde düzenlenen yas merasimleri, Ehl-i Beyt aşıklarının kültürel ve dini merasimlerinin örneklerinden sayılır. Her yıl büyük bir halk hareketi şeklinde İran genelinde diğer İslam beldelerinde olduğu gibi düzenlenir. Öte yandan bu merasimin İran genelinde ve çeşitli etnik gruplarca düzenlenmesi bu etkinliğe farklı renkler katmıştır. İran kentleri arasında Hüseyin'i şuur ve şevk başkenti olarak anılan Zencan kentinde her yıl Muharrem ayının 8. günü akşam saatlerinde büyük destelerin kentin büyük Hüseyiniyesinde bir araya gelmelerine, imamet ve nübüvvet hanedanına ve özellikle de Seyyid-ü Şüheda Hazreti İmam Hüseyin aleyhisselamı olan aşk ve sevgilerini coşkulu ve emsalsiz bir şekilde sergilemelerine şahit oluyoruz. Buna göre Zencan kentine gitmek ve bu kentte Muharrem ayının 8. gününde düzenlenen etkinliklere değinmek istiyoruz. Zencan kenti aynı adı taşıyan eyaletin merkezidir. Zencan, İran'ın merkezi bölgesinin kuzeybatısında yer alıyor. Tarih yazarları ve arkeoloji uzmanları bu kentin mazisi miladi 224 ile 240 yıllar arasında İran'da iktidarın başında bulunan Sasani hanedanından Kral Edeşir Babek Sasani dönemine dayandığını belirtiyor. İranlı ünlü tarihçilerden Hamdullah Mustufi yazılarında Zencan kentinden söz etmiş ve bu kentin Erdeşir Babek tarafından inşa edildiğini belirtmiştir. İran'ın en eski yerleşim merkezlerinden biri olan Zencan eskiden Zengan olarak bilinirdi. Nitekim günümüzde kentin eski sakinleri hala bu kentten Zengan şeklinde söz ediyor. Zencan kenti birçok doğal ve tarihi turistik cazibesi bulunuyor. Zencan'ın tarihi eserlerine Çehelsütun Camii, Zencan Çarşısı, Arkeoloji Müzesi ve diğer bazı tarihi eserleri örnek vermek mümkün. Zencan kenti tarihi ve turistik cazibelerine yanı sıra her yıl Muharrem ayında İran'da Ehl-i Beyt aşıklarının en büyük dini ve kültürel buluşmasına da sahne oluyor. Zencan halkı şehitlerin efendisi Hazreti İmam Hüseyin aleyhisselama yönelik özel bir sevgi ve saygı besliyor ve Muharrem ayında düzenledikleri coşkulu yas merasimleri yüzünden İran'da Hüseyin-i Şuur ve Şevk başkenti olarak biliniyor ve kentte ve özellikle Büyük Hüseyiniyesinde her yıl Muharrem ayının ilk 13 gününde muhteşem yas merasimleri düzenleniyor. Bu merasimlerin en muazzam ve en muhteşem olanı Muharrem ayının 8. günü yani Tasua'ya bağlanan gecede düzenlenen yas merasimidir. Yevmul Abbas yani Abbas günü olarak ün yapan Muharrem ayının 8. gününde Aşura şehitleri için düzenlenen yas merasimlerinin en has ve emsalsiz cilveleri sergileniyor. Nitekim bu etkinlikte yaz tutma tarzı ve okunan şiirler ve mersiyeler başka yörelerde düzenlenen yaz merasimlerine örnek ve emsal teşkil ediyor. İran'ın Erdebil, Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan, Kazvin, Kum, Gilan, Tahran, İsfahan, Huzistan ve diğer birçok eyaletlerinden insanların katıldığı bu merasimde İmam Hüseyin aleyhisselam ve vefalı yarenlerine yönelik aşk ve sevginin en muhteşem şekli sergileniyor. Bu yüzden İran halkının yanı sıra başta Azerbaycan Cumhuriyeti olmak üzere çevre ülkelerden de birçok ehli beyt aşığı Zencan kentine gelerek İran'da düzenlenen en büyük Muharrem buluşmasına şahit oluyor. Zencan eyaletinde 1300'e aşkın dini heyet faaliyet yürütüyor. Bu sayıdan yaklaşık 700 kadar ise Zencan ilçesinde faaliyet yürütüyor. Zencan'da Zilhicce ayının son günlerinden itibaren camiler ve tekkeler Muharrem ayı hazırlığına başlıyor ve roze ve taziye için çadırlar kuruluyor ve insanlar bu kentte gencinden yaşlısına hatta çocuklarına kadar yavaş yavaş siyahlara bürünüyor. Öyle ki Muharrem ayının birinci gününde bütün kent tek renk siyahlara bürünüyor. Bu gelenek Zencan halkı arasında asla şaşmaz bir gelenektir. Zencan kentinde Büyük Hüseyin'e ve Büyük Zeynebi'ye halkın yaz merasimlerini düzenledikleri iki temel merkezdir. Zencan halkı genellikle yaz merasimlerine katılmak için bu iki merkeze geliyor ve düzenlenen yaz merasimlerine eşlik ediyor. Ancak Muharrem ayının 8. gününde yaklaşık 14 bin metrekarelik alanı olan Büyük Hüseyin'e, Hüseyin-i Şuur ve Şevk başkentinin atan kalbi oluyor. Ve Zencan halkının yanı sıra İran'ın dört bir yanından gelen binlerce insanın İmam Hüseyin aleyhisselam için yaz tutmalarına ev sahipliği yapıyor. Zencan kentinde düzenlenen bu etkinlik ve yüz binlerin katılımı İran'dan başka hiçbir kente eşi benzeri bulunmayan bir etkinliktir. Bugün de Büyük Hüseyin'de toplanan kalabalığın sayısı özellikle son yıllarda 500 bine ulaştığı anlaşılıyor. Etkinliğe katılan insanlar İmam Hüseyin aleyhisselam için hazırladıkları bayrakları taşıyor ve yel yatar, fırtına yatar, Hüseyin'in bayrağı yatmaz ibaresini hep birlikte tekrarlayarak kursaklarına vuruyor, sırtlarını zincirle döverek o Hazreti olan aşk ve sevgilerini ifade ediyor. Büyük Hüseyiniye'den Zencan kentinde bulunan İbrahim Türbesi'ne doğru harekete geçen destelerin ve heyetlerin önünde binlerce deve, dana ve koyun kurban kesiliyor. Öyle ki Zencan'ın Büyük Hüseyiniyesi Mina'dan sonra dünyanın ikinci büyük kurban kesilen noktası sayılıyor. Zira Mina'dan başka dünyanın hiçbir yerinde bunca kurbanlık aynı anda kesilmiyor. Bu etkinliğin bir başka eşsiz özelliği de kadınların da bu merasime eşlik etmesidir. Gerçi geçmiş yıllarda kadınlar bu merasimlere sadece seyirci olarak katılırlardı. Fakat son yıllarda kadınlar da Kerbela'nın hanımefendisi Hazreti Zeynep selamullahi aleyha'yı örnek alarak destelerin ardından hareket ediyor. Ve bu hareket başlı başına bu merasimin maneviyatını ikiye katlıyor.
Açar müşkül o eller, açar müşkül o eller. Ey ababel havaic, ey ababel. Bak bak, ey ababel.
Zencan'da düzenlenen bu merasimin bir başka renkli özelliği, yas merasimine katılanların arasında adakların yiyecek ve içecek şeklinde dağıtılmasıdır. Gerçekte Muharrem ayı Zencan halkı arasında hacetlerin kabul edildiği günler olarak ün yapmıştır. Bu yüzden günümüzde de insanlar muhtaçlara yiyecek dağıtmakla hacetlerinin kabul görmesini niyaz ederler. Zencan halkı bu günlerde geçmişleri için rahmet ve mağfiret dilemek için en uygun günler olduğuna inanıyor ve bu doğrultuda geçmişlerinin hayrına insanlar arasında hurma, aş, helva ve benzeri yiyecekleri dağıtıyor. Yas tutanlara şerbet ve su ikram etmek ve İmam Zeynul Abidin aleyhisselam aşı pişirmek Zencan halkı arasında bir başka adettir. Zencan halkı bu ayda borcu yüzünden hapse düşen insanların borcunu eda etmek, muhtaç insanlara yiyecek veya elbise dağıtmak, ailevi ihtilaflara arabuluculuk etmek gibi hayır işlerine ayrı bir özen gösterir. Gerçekte tüm bu etkinlikler Zencan halkının İmam Hüseyin aleyhisselama olan aşkından kaynaklanıyor ve bu kenti Hüseyin-i Şuur ve Şevk başkentine dönüştürüyor. Nitekim yüz binlerce insan yakın uzak yörelerden bu etkinliği izlemek ve katılmak için Zencan'a akın ediyor. Zencan'ın büyük Hüseyiniyesinin bu etkinliği daha önce de belirtildiği üzere 8 Muharrem'de düzenleniyor. Bu etkinlik 2009 yılında İran'ın 10. kültürel mirası olarak kayda geçti. Evet değerli dinleyicilerimiz, Ehl-i Beyt imamlarından Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şehadetin yıl dönümünde İslam aleminin mateme boğulduğu ve yas tuttuğu Muharrem ayı dolayısıyla hazırladığımız sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i direniş söylemini İslam dünyasının sorunlarına tek çözüm olarak gördü. İran İslam Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Bahadur Cehromi, İslami direnişin bölge dışı bir konuma geldiğini belirterek, direniş İslam dünyasına ve bölgeye yeni bir kimlik ve özgürlük yanlısı milletlere pek çok zafer kazandırmıştır, dedi. İran İslam Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanı önümüzdeki aylarda bu kuvvetin özel görevinin açıklanacağını duyurdu. Küba'nın İran Büyükelçisi ülkesinde İran traktörleri için bir üretim hattı kurulmasını talep etti. İran Ulusal Petrol Şirketi Eylül ayında Asyalı müşterilere ihraç edilecek ham petrolün resmi satış fiyatını artırdı. Bir Çin medyasıyla İslam Cumhuriyeti'nin organ bağış açısından Asya ülkeleri arasında ilk sırada yer aldığını bildirdi. İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan ve Beluçistan Eyaleti Emniyet Müdürü güçlü bir polis operasyonunda silahlı bir kaçakçılık çetesinin yok edildiğini ve 1 ton ve 324 kilogramdan fazla çeşitli uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini bildirdi. Türkiye'de düzenlenen İslami dayanışma oyunlarında İranlı kadın halter takımı tarihinde ilk kez tek altın madalya ve çift etkinlikte ve genel olarak 2 bronz madalya kazandı. Terörleşmiş İsrail'in Lübnan hava sahasında Şam Kırsalı ve Tartus illerindeki bazı noktaları hedef alması sonucunda 3 asker öldü, 3 asker de yaralandı. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.